Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
Geçen haftanın aksamalı gündeminden
evet,
bugüne geldik. İlk kez kaç yılda?
4.
3 yılda mı?
4 artık. 4 diyebilirsin abi, önümüzdeki ay Mart işte.
Evet. O kadar zamanda ilk kez, hani bizim kendimiz hani bayram tatil falan nedeniyle yayınlamadığımız oldu da. Zaten o da bir tane mi ne. Ama böyle hani yayınlanmayan, hani yayınlanması gerekirken yayınlanmayan ilk kez oldu.
Evet. Aslında yayınlandı, sonradan onu
pazartesi
toparladık.
Pazartesi yayına girdik.
Gecikmeli oldu yani.
Evet, video gündem yaparak şey yaptık, telafi ettik onu. Ama onda da sen yoktun.
Evet.
Çünkü sen neredeydin abi?
Ben pazartesi gününü Antalya'da Samsung MENA Forum diye bir etkinlikte geçirdim. Bu MENA, Middle East, North Africa, Kuzey, yani Orta Doğu, Kuzey Afrika anlamına geliyor. Oradan çeşitli basın mensupları Türkiye'ye gelmişti Samsung'da. Ürünlerini sergiledi. Bir işte basınla bir araya geldi. Anlattı, konuştu. Ben de TeknoSeyir'i temsilen katıldım. Başka basın kuruluşlarının yanında. Özel, şimdi herkesin tabii soracağı şey, orada da herkesin sorduğu şey, yani Galaxy S6 ya da yeni telefonlar falan. Ama şimdi Mart ayının ilk günlerinde Barcelona'da GSM Dünya Kongresi isimli çok büyük bir fuar gerçekleşiyor. Şimdi dolayısıyla Samsung da mobil alanındaki bütün yeniliklerini oraya saklıyordu. Hani S6 falan belli ki hani hazır olduğu falan halde orada kesinlikle yoktu. Note 4 her yerde vardı. Çünkü Mart ayında onun duyurusu yapılacağı için cephanelerini burada, hani yine yerel sayılacak bir etkinlikte, bölgesel etkinlikte harcamak istemediler. Küresel etkinlikte sıkacakları
doğru
mermiyi.
Ben de bir tanesine katılmıştım Levent abi. Orada da aynı şey olmuştu. Bence bunun tarihinin şeyden sonra olması lazım. Bir hafta sonra, iki hafta sonra, ki o da yeni telefonlar da katılabilsin.
Ya artık ne düşünüyorlar bilmiyorum. Hani nasıl planlıyorlar bilmiyorum. Böyle bir etkinlik yapmışlar. Burada S6 görmedik. Note 4 ve Note 4'ün Edge yan tarafında küçük bir yan ekranı olan modelin bolca vardı. Onlarla biraz oynadık. Güzel bir telefonmuş, o değişik bir telefonmuş. Çok uğraşamadım ama şey denildi, hani bazı programlarda, uygulamalarda o ek ekran nedeniyle sorun çıkabiliyor denildi. Ben deneyemedim, çok bir yorum yapmayacağım. Tabii ki tahmin edileceği üzere 4K televizyonlar, OLED televizyonlar ve eğimli televizyonlar. Eğimli televizyonlar zaten OLED oluyor. Bunların artık işte 100 küsür inçe kadar olan boyutları sergilendi. 88 inç falan duvar gibi televizyonlar var. Super Ultra HD, SUHD terimini Samsung çok kullanıyor. Burada tabii şunu söylemek lazım. Hani bu bir Samsung'un kendi ekranlarına verdiği bir isim. Yani bu hani 4K televizyonlar işte ya da Ultra HD televizyonlar var. Bir de bu Super Ultra HD var gibi düşünmemek lazım. Bu bir hani araba üreticileri kendi motorlarına bir isim verebiliyor. Teknolojilerine bir isim verebiliyor. Bu da böyle bir şey. Yani bu 4K'dan farklı bir şey değil. Samsung böyle bir isim koymuş. Şey diyor. Hani biz Asus X99 boardları incelerken şundan bahsetmiştik. Asus diyordu ki ya ben artık elektronik devre elemanlarının ham maddesiyle uğraşıyorum. Orada iyileştirmeler yapıyorum diyordu. Burada da benzer şekilde Samsung da diyor ki hani ben artık ekranın, panelin içindeki kristallerle, o kristallerin büyüklüğüyle, saflığıyla uğraşıyorum. Onları optimize ediyorum diyor. Süper SUHD de buradan geliyor.
Yalnız şeyi fark ettin değil mi Levent abi? Bizim Samsung hep gündemimize telefonla geliyor ama oraya gidiyorsun. Aa, çamaşır makinesi, buzdolabı.
Evet, evet.
Ne kadar büyük aslında.
Evet, elektrikli süpürgeyle falan karşılaşıyorsun. Eğimli konusunu üreticiler kafaya koymuşlar. Hani öne çıkartacaklar belli. Samsung bilgisayar monitörlerini sergiledi eğimli olarak. 34 inç ve 27 inç modeller vardı. Burada ben oradan tweet falan da atmıştım. Hani orada da belirtmiştim. Şunu söyleyeyim. Eğim çok az. Hmm. Çünkü birazcık biz bu eğimli ekranlarda eğimin az olduğunu yıllardır tekrar ediyoruz. Burada tabii şimdi bir 55 ekran televizyonun falan yanında hani 27 inç monitörle karşılaştığın zaman zaten uzunluk az olduğu için o kavis çok çok hafif bir kavis. Hani hatta düşündük biraz hani ya tasarımcıları rahatsız eder mi? Grafik uzmanlarının hoşuna mı gider, rahatsız mı eder falan diye ama yok çalışılır. Hmm. Çünkü şu tekrar aynı şeyi söylüyorum çok hafif bir eğim var.
Peki etkisi oluyor mu? Hani niye eğimli yapıyorlar o zaman?
Ya şimdi tabii başına oturup oyun oynayamıyorsun. Gönlünce kullanamıyorsun fuar alanında. Güzel gözüküyor masa üzerinde. Hani çalışırken de eğer biraz da monitöre yakın çalışıyorsan hoş olur herhalde. Bir oyun oynarken gayet güzel olur tahmin ediyorum ama hani fuar alanında tabii öyle içinde demo görüntüler dönüyor. Sen oynayamıyorsun. Bunlar bizim elimize inceleme için ulaşır. Çok sabırsız olanlar varsa 27 inç olan 500 tahmin ediyorum ki işte 530 dolar, 550 dolar artı KDV gibi bir fiyatla satışa çıktı bile. Çarşı pazara geldi bile. 1080p bunlar, 4K değiller. 34 inçte belki hani bir de yakında çok başına bilgisayar monitörü bu. Başına oturacağını düşünürsen belki 1080p çok tatmin etmez ama elimize geldiği zaman bakalım ona.
Tabii.
Bunun dışında çeşitli ev araçları vardı Samsung'un. İşte çamaşır makinesi, süpürge, klima. Süpürgede şey yapmışlar. Robot süpürge var ya biz de TeknoSeyir'de zaman zaman konuk ettik. Robot süpürge konusunda şöyle bir eleştiri getirdiler. Dediler ki robot süpürgeler iyi güzel ama emiş güçleri düşük.
Öyle.
Ki doğru hakikaten. Bir alışılageldik bir süpürgeye göre emiş güçleri çok düşük dediler.
Çok yüzeysel toz alabiliyorduk.
Evet. Kendileri şimdi yeni bir model geliştirmişler. Diyor ki bizim emiş gücümüz sizin hani elde tutarak kullandığınız süpürgeyle aynı emiş gücünü biz sağladık diyor robot süpürgede.
Büyüklüğü nasıl aynı mı?
Yani robot klasik yerde yalışan yassı.
Ya çünkü o emiş robot. Gücünün düşük olmasının sebebi aslında biraz pilden çalışmasıyla alakalıydı.
Pilden çalışıyor. Motor küçük.
Pilli onun için motor. Sordum hani büyük büyütmüşler mi yoksa aynı boyda mı tutturmuşlar?
Yok daha önceki robotlar kadar işte romba mı rumba mı ne var ya dünyada
denemek
en önemlisi. İşte çamaşır makinesine şey eklemişler. Mesela üst tarafına lavabo gibi kullanılabilen bir bölüm eklemişler. Yukarıdan yüklemeli çamaşır makinesi. Çünkü bazı çamaşırları, işte ben yıkamıyorum doğru düz. Bazı çamaşırları makineye atmadan önce bir elde bir böyle biraz deterjanlamak falan gerekiyormuş. Onu orada yapıyorsun. Sonra o bölümü deviriyorsun kamyonun damperi gibi. İçeri gidiyor çamaşırlar, makineye gidiyor. Hani ayrıca bir leğende meğende o işi yapıp da buraya ıslak ıslak makineye taşımanız gerekmiyor diyor. Eliniz direkt o yıkadığınız bölümden makinenin içine gidiyor. Mutfak eşyalarında ocak yok işte buzdolabı falan işinde bayağı bir şeyler yapmışlar. Mesela uzman aşçılar için hassaslığı çok hassas şekilde, sıcaklığı çok hassas şekilde bir derece hassaslıkla kontrol edebilen buzdolabı geliştirmişler. Diyorlar ki normal buzdolabı, hani evinizde kullandığınız buzdolabındaki hassaslık böyle değildir. Bu diyor bir derece. Siz 27'yi ayarladıysanız ya da işte 17'yi ayarladıysanız o 17. En fazla 16 olur, 18 olur. Ya bunun gibi şeyler yapmışlar. İşte bulaşık makinesine özel bölümler eklemişler. Mesela cold plate diyor. Bir metal bir bölüm var. O mesela işte hep soğuk verdiğin soğuklukta kalıyor. O da şeymiş işte balığı falan önceden işte sosa yatırıyorsun falan ya. Onu o şekilde oraya koyuyormuşsun falan filan. Yani artık birazcık mutfak işini sanata çevirenler için tasarlanmış. Bütün bu araçların ilginç tarafı diyor ki 2020 yılında benim diyor bütün ürünlerim Internet of Things olacak. Yani o gördüğün bütün çamaşır makinesi, robot süpürge, buzdolabı falan filan ne varsa hepsi birbirine ve evdeki işte rahatura bağlanacak.
Hepsi eklenecek.
Evet, bunu belirtiyorlar. Bir de hani Türkiye konusunda sohbet edilirken yetkililerle tabii ki bu şey soruldu. Hani şimdi biz bunu defalarca hani Vestel'le sınırlı olmadığını belirttik ama Vestel vergisi diye bilinen vergi var ya. Aha. Bu Samsung'u direkt ilgilendiren bir şey. Samsung'un ithal ediyor bütün ürünlerini. Bu iki kere soruldu ama yetkililer ya yeterli bilgiye sahip değiller ya da tercüme falan düzgün yapılmadı. Çok net bir cevap gelmedi. Yani daha doğrusu beylik hani yönetici cevapları vardır ya, soruya cevap verir ama vermez aslında. Hani şöyle bazı laflar geçti arada, hani biz fiyatları yükseltmeyeceğiz gibi sözler geçti ama ben o sözlerin işte birazcık yanlış, soru yanlış anlaşıldığı için söylendiğini falan düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir iddia bu. Hani adam %20 ek vergi koyacağım diyor, sen fiyatımı aynı tutacağım diyorsun. O %20'yi sineye mi çekeceksin? Yani. Müthiş bir şey bu.
Bu arada o şey için geçiştiriyorlardı. Daha ortada ne olduğu belli değil. Ona göre pozisyon alırız diye.
2 ay geç sonra belli olacak demişler. 2 ay oldu mu bunun çıkışında?
Daha olmadı ama olmak üzere galiba.
Yani artık duymamız lazım.
Daha çünkü aralığın sonuydu. İşte Şubat'ın sonuna geldik.
Yani. Evet. Bir de son olarak Samsung, biz bunun haberini de yapmıştık. Bir servis merkezi açtı Bakırköy'de mobil cihazlar için, biliyorsunuz. Hani bu devam edecek mi, başka yerlerde de açılacak mı falan soruldu. Bu artacakmış. Başka konularda da, başka alanlarda da servis konusunda iyileştirmeler, yaygınlaştırmalar sürecekmiş. Bunu belirttiler. Samsung'un bu forum etkinliğinden bende kalanlar bunlar oldu. Peki. Genel olarak. Televizyon ağırlıklı bir etkinlikti diyebilirim çok rahatlıkla. Yani orada Bluetooth kulaklıktan işte buzdolabına kadar her şey var ama ana yani şov televizyonlardaydı. Eğimli televizyonla aynı açıda eğimli hoparlör seti yapmışlar. Yani daha doğrusu sound bar denen hoparlör tipi var ya. Surround sesi sağlayan sanal hoparlör grubu, onun eğimli açılısını yapmışlar işte eğimli televizyonlar için. Ya da omnidirectional, her yere ses yayan ayaklıklı hoparlörler yapmışlar.
Peki televizyonda ağırlık şöyle teraziye koyarsan eğimlilerde mi 4K'da mı?
Ya şimdi onu söylemek zor çünkü eğimli 4K'da o da var. Tamam. O yüzden hani bir şey söylemek zor. Ama yani eğimliler tabii kendini de gösteriyor. Güzel de demo görüntüler yüklemişler. Gayet şık, gayet cazip gözüküyorlar. Çerçeveler çok incelmiş. Gayet hoş gözüküyorlar. Ama ne kadar kabul görecekler? Ya eğimli de şunu fark etmişler. İnsanların, müşterinin görmesi, ikna olması için görmesi gerekiyor. Çünkü biz de bunu kendi incelemelerimizde ya da sohbetlerimizde konuştuk. Eğer görmezse adam eğimliyi 180 derece eğimli zannediyor. Yarım daire gibi zannediyor. Rahatsız olabileceğini düşünüyor. Biz de böyle düşünüyorduk. Onun aslında sadece birkaç derecelik bir eğim olduğunu fark edince ya o kadar da kafaya takacak bir şey değilmiş. Hatta hani güzel bir şeymiş diyorsun. Ama bu gazeteye fotoğrafını basmakla, dergiye reklamını vermekle falan olmuyor.
Öyle.
İnsanların görmesi gerekiyor. Hatta şöyle bir deneme yapmışlar. Hani gelir olarak sıkıntısı olmayan kesime televizyonu gösterdikleri zaman çok büyük oranda hani satışla sonuçlandığını görmüşler. Yeter ki bir tanısın.
Bu mesela bizim televizyon OLED, onlar tarafında artık böyle şeyler konuşulmuyor değil mi? Yok.
Yani şöyle, şimdi bu 4K olup olmamak ya da eğimli olup olmamak hani OLED'dir, IPS'dir falan.
Fark etmiyor.
Onun önüne çıkmış. Önüne çıkmış durumda.
Öyle.
Evet. Böyle. Fotoğraf konusunda falan da yeni ürünler vardı da ben o şeyde çok yetkin değilim. Fotoğraf boyutunda çok yetkin değilim. O yüzden hani çok not alamadım.
Olsun.
Ama NX serisi yeni üyelerle devam ediyor, onu söyleyebilirim.
Türkiye'de geri dönelim artık gündemimize. Yıldızlı projeler yarışması var abi. Bu ne?
Evet, bunu geçen hafta dile getirecektik. Maalesef ziyan oldu o kaybolan kayıtla birlikte. Bu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğrenci kulübü, Uluslararası Elektrik Mühendisliği grubu vardır ya, onun öğrenci kulübünün düzenlediği bir proje girişim yarışması. Bu yarışmayı bayağı bir kurum da takip ediyor. Yani yarın öbür gün öğrenci arkadaşların işvereni olabilecek firmalar da takip ediyor buradaki girişimleri, proje önerilerini. 2 Mayıs'a kadar başvuru tarihi var. Elektrikport.com sitesinden erişilebiliyor. Elektrikport.com proje sitesinden erişilebiliyor. Geçmişte de tekrarlanmış.
Para ödülü var ama hani...
Parlak fikirleri olan arkadaşlara bir şey.
Orada projenin hayata geçirme şansını da arttıran bir şey bu.
Tabii tabii. Şimdi hani geçmişte de işte ödüller verilmiş. Çok yüksek değil ödüller. Ama orada hani böyle bir ödülü kazanıp da senin CV'ne ya da işte geçmişine, firmanın geçmişine eklemen önemli bir şey.
Tabii canım.
Artı orada normalde tanışmak için işte kendini paralayacağın bazı isimlerle, bazı firmalarla tanışmış olacaksın. O yüzden bir fikri olan, düşüncesi olan, bunu hani bir fikirden biraz daha öteye geçirebilecek, projeleştirebilecek arkadaşlara elektrikport.com/proje adresinden bu Yıldızlı Projeler yarışmasını takip etsinler. Mayıs son gün, 2 Mayıs son gün, o yüzden ellerini çabuk tutsunlar.
Bir de Levent abi, senin ikizin Richard Stallman geliyor.
Evet, Richard Stallman özgür yazılım. Özgür yazılım düşüncesinin en büyük sözcüsü Richard Stallman Türkiye'ye geliyor. 3 etkinlik yapacak, 3 konuşma yapacak. Şimdi tarihlerini de
27 Şubat'ta İstanbul'da.
27-28 Şubat İstanbul. Ondan sonra da 2 Mart'ta Ankara'da.
Evet.
Bu 3 etkinliğin, 3 konuşmanın da konusu farklı, başlıkları farklı. Ama tabii ki hani özgür yazılım, telif hakları gibi ana başlıklar. Hani Stallman'ın hep konuştuğu başlıklar. Katılım ücretsiz ama önceden tabii yer kısıtlı olduğu için şey yapmak gerekiyor. Bir mail atarak ön rezervasyon gibi bir şey. Ben geleceğim, gelmek istiyorum demek gerekiyor.
Sen gideceksin mi?
Linkini veriyoruz. Oradan şey yapılsın, takip etsinler. Ben 28 Şubat'takine katılmak istiyorum. Telif hakları üzerine bir konuşma olacak. Katılmayı istiyorum. Bakalım. Umarım bir aksaklık olmaz. İnşallah. Bugünlerde kar, mar, her şey birbirine giriyor.
Yanında fotoğraf istiyorum. Ben
bakalım artık yapabileceğiz mi?
Evet, sakalları yok artık.
Şey, adı neydi? Kendisini Türkiye'de misafir etmek istiyoruz. Tekno Seyir'e de bekleriz.
Evet, 4K Blu-ray standartları belli olmuş.
4K'nın önündeki en önemli engellerden birisi bu.
Evet.
İçerik yok diyorduk da daha Blu-ray standardı bile yokmuş abi. Değil mi? Evet. Ben bunu bilmiyordum yani.
İşte 4K Blu-ray yok. Çünkü yetmiyordu.
Yetmiyor.
Şimdi yetmesi için 2-3 cepheden saldırıldı. Bir kere...
Kapasite arttırıldı.
Dual layer, triple rail. Yani iki katlı, üç katlı Blu-ray'ler. 66 GB, 100 GB Blu-ray'ler devreye giriyor. Bunun yanında bir de H264 değil, yeni arada sırada bahsi geçen H265
evet,
sıkıştırma formatı kullanılacak. Tamam, bununla birlikte şey açılacak. Hani... 4K'nın dağıtım problemi aşılacak gözüküyor. Tabii şeyi bilmiyoruz. Ha tabii ki bunu sen evindeki Blu-ray player'e koydun mu çalışmayacak. 4K'lısı gerekecek.
Yenisi gerekiyor abi.
İşte onlar da 2016'da falan hayatımıza girecek diyorlar. Yani daha evet, hala var.
Evet. Bir de tabii ben şeyi merak ediyorum şimdi. Dual layer triple layer Blu-ray deyince fiyatlar nasıl olacak? Onu merak ediyorum.
Ben de şeyi merak ediyorum. Bunlara biz ne zaman yazabileceğiz?
O artık ona biraz daha zaman olacak. Daha Blu-ray yazmış değiliz.
Evet. Hiç bakmadık bile. Ne oldu acaba fiyatları? Ucuzladılar da. Yani hala...
Optik şey hayatımızdan çıkarttık.
Çıktı.
Ya benim şu anda evimdeki bilgisayarda optik sürücü yok. Ya yani benim şu anda evimde optik medya okuyacak bir cihazım yok. Hmm. Şey yapıyorum. Harici bir normal 5 çeyrek dahili bir optik sürücüyü harici disk kutusunun parçalarını kullanarak öyle harici şekilde bilgisayarıma bağlıyorum çok zaruri hale gelirse. Hayatımızdan çıkarttık optik
şeyi. Öyle oldu abi.
Belki de aslında şimdi şu 100 GB'lık Blu-ray'leri düşünsen
yani.
Neden olmasın? 100-100 yedeklemeyi düşünebiliriz.
Abi, güvenebilir misin abi?
Yedekli yazarsın ya.
Yani evet.
Ya ben hayatım boyunca verify yani onaylama kontrol olmadan CD yazmadım. Hmm. Çünkü yazdığım zaman hatalar olduğunu gördüm. Dolayısıyla ben
verify... Yavaş yazman gerekiyor falan düşünsene. İşte. Bunda herhalde iyice eziyete döner.
Evet. Bırakıp gideceksin. Bu arada 4K demişken bir Türkiye'de de bir şey oldu. Etkinlik oldu. TRT, TürkSat, Vestel bir araya geldi 4K için.
Evet.
4K ve hibrit yayıncılık. Yani full herhalde şu an tabii içeriksizlikten sadece 4K yayın yapamıyorsundur da.
Evet.
2015 yılında test yayını yapılacak. 2016'da da planlı yayına geçilecekmiş. Ama işte...
Herhalde maçlar ve işte olimpiyatlar falan filan böyle hani etkinlikler
zaten
için.
Zaten tabii bunlar şu an 4K olabilen şeyler. Onları evet. Yayınlayacaklar.
Evet, ilgi çeken şeyleri yayınlayacaklar.
Yoksa hani TRT'nin kendi içeriği 4K olsa da kim izleyecek?
Ya daha doğru düzgün Full HD kanallar yok ki.
Ha bir de o var.
Yani var bazıları öyle çekiyor da bütün içerikleri onların da Full HD olmuş değil. Onlar da hibrit hali.
Onlar da hibrit doğru.
Evet.
Yani 4K artık giriyor. Yani böyle şeyden televizyona da ufak ufak girecek.
Olacak. Belki bu 4K'nın baskısıyla daha hala HD'ye başlamamış yayınlar HD'ye geçiş. Flash TV HD'ye geçecek belki de. Çünkü bir baskı oluşacak.
Evet.
Ha 4K çok şart mı? Televizyon yayınında tartışılır. Kesinlikle şeyde bir yük getiriyor. Şimdi sen o yayını güzel güzel televizyonun başına oturup izliyorsun ama işte o yemek... Senin önüne pişmiş geliyor ama o yemeğin bir pişme aşaması var. 4K'da onun
çok zor abi.
Aktarması, işlemesi, monte etmesi,
kameralar değişiyor.
Hazırlaması çok zor. Kameralar değişiyor. Çok daha fazla detay gözüktüğü için, daha önce gözükmeyen detaylar gözüktüğü için bazı zor çekimde zorluklar başlıyor. Çünkü hani ben bir iki kez tozlu raflarda falan söylemiştim ya mesela PlayStation 1'in 2'nin grafiği normal tüplü televizyonda çok güzel gözükür. Çünkü o kendinden anti-aliasing yapar. Yumuşatır, affettirir. Evet. Ama LCD televizyona bugün PlayStation 1'i bağladığında kaçarsın. Hani birazcık o görüntü var. Ve o efekt var.
Doğru. Ben bunun şeyde yaşadım abi. Phase 1 vardır yani. Dijital arkalık denir. Orta evet. Format falan. Onunla çekilen fotoğraflar o kadar detaylı ki yani ne kadar güzel makyaj yapsan da çekilen kişiye olmuyor. Yani yine rötuşlamak zorundasın. Her şey orada.
Öyle. O bazı sektörleri oldukça olumsuz etkilediği söylenir. O durumun. HD çıktığında da.
Hmm.
Çünkü bazı şeyleri de çok gerçekçi görmek istemiyorsun.
Evet işte.
Çok şey, çok net, çok detaylı görmek istemiyorsun. Belki ileride 4K televizyonlara şey filtre eklerler.
Ha, değil mi?
Eski mod, 1980 modun şey filtresi. Hmm. Türü televizyon filtresi falan.
Ama abi şey kötü yani. Sonuçta da 4K olmadı mı da bütün içerikleri upscale izliyorsun.
Evet.
Yani
evet.
Maalesef.
Evet. Tabii şimdi konsollar mesela yeni next gen dedik. Biliyorsun daha da. Yeni sahip olamadık işte ofisimize yeni geldi bilmem ne. Yeni nesil diyorsun, işte bunlar 1080p. Hatta şeye bile söylemiyorum, hani 1080p olamayanlar ya. Da var da. Hadi başka yerlere gitmesin konu. Bunlar 1080p. Şimdi tam konsol televizyona yetişti. Televizyon bir adım daha attı. Hı-hı. Konsol yine geride kaldı.
Bir de şeyi merak edenler olabilir. Şimdi Vestel dedim ya. Vestel televizyonun olması şart mı? Yok öyle bir şey. Vestel oradaki kutunun peşinde. Yani o kutuyu satacaksın.
Tabii tabii tabii. Böyle bir şey var. Hani 4K'da şimdi 4K konusunda konuşmayan tek kesim konsolcular.
Evet.
Çünkü onlar acı içinde kalıyor. PC cephesinde firmalar 4K'yı kullanmaya çalışıyorlar.
O zaman sana bir soru. Şimdi normalde Xbox'lar, işte PlayStation'lar çıkıyor, bir daha güncellenmiyor. Yani daralıyorlar geliş. Evet. Onlar hariç. Bir gün şeyde olur der misin? 4K Edition. Hani bu şeyden istifade edip.
Ya şimdi şöyle bir şey. PlayStation 3'ün, Xbox 360'ın ömrü acayip uzun sürdü. Hani şimdiki konsolların da ömrü o kadar sürecekse bir ihtimal var. Hatta Sony için, PlayStation 4 için hani 4K bir yenilenmiş, refresh PlayStation 4 dedikodusu bile dönüyor. Ama dedikodu.
Ama oyunların hani, falan da tabii buna ayak uydurması gerekir.
Tabii.
Ya en azından işte upscaler. Televizyona bırakmayıp da kendisi Xbox 360 hesabı. Kendisi yükseltir mi görüntüyü? Bilemiyoruz. Şimdi şu var. PlayStation 4'ün de Xbox One'ın da biliyorsun ki slimleri çıkacak yarın öbür gün. Küçükleri çıkacak. Bu hep konsolun süreci böyle. PlayStation 2'nin de çıktı daha küçüğü. 3'te de 4'te de çıkacağı kesin. Xbox'ta da aynı şekilde One'ın, ufağının, Slim'inin çıkacağı kesin. O Slim'de bilmiyorum böyle bir şey yaparlar mı? Özellikle Xbox One geri kaldığı için yarışta, speklerde de, teknik özelliklerde de geri kaldığı için onu affettirmek için belki de bir çılgınlığa girebilirler. Yani grafik işlemciyi gazlamayı seçebilirler. Ama orada şunu söylemek lazım. 4K çok yüksek bir çözünürlük. 4 tane 1080p ekran. Dolayısıyla hani mesela bugün PC firmaları, oyun firmaları vay bizim oyunumuz 4K bilmem destekli falan diyorlar da kim oynayabiliyor? Yani, ekran kartı kaldırmıyor.
Tek GPU kaldırmıyor.
Evet. Yani sonuçta konsola işte GTX 980 gibi bir şey gömmek lazım. O bile %100 mutlu etmeyecek ama minimumu sağlayacak.
Evet.
O da olmuyor. Öyle olmuyor o işler. Dolayısıyla konsolda 4K'ya herhalde zaman var. Herhalde var. Neyse.
Şimdi bir
yeter
dizi.
Yeter bu kadar televizyon.
Evet. Bir dizi hack haberimiz var.
Aslında haftanın haberi bu bence.
Evet. Bir casus yazılımı tespit etti Kaspersky.
Bir rapor yayınladı hafta başında. Çok yaygın ve oldukça marifetli bir. Hatta yani zaten bunlar isim vermişler. Equation Group diye. Bu ismi vermelerinin sebebi de çok böyle incelikli bir iş yapılmış. O yüzden böyle sıkıştırma algoritmaları falan bir equation demişler. Grupta zaten birden fazla yazılımı barındırdığı için grup diyorlar. Bu tamamen Kaspersky'nin verdiği isim. Şimdi söyleyeceklerim de öyle. Çünkü zaten arkasında kim olduğu da belli değil. Ama söylenen şey şu ki o kadar böyle teknolojinin uç noktasında bir şey ki bu. Hani bunun arkasında bir devlet var. Büyük ihtimalle de Amerika diyor herkes. Evet. Çünkü 1996'dan beri aktif olduğunu düşünüyorlar bunun. Hatta biz çok konuştuk bu Stuxnet falan gibi bu İran'ın nükleer şeylerine, santrallerine saldıran bir yazılım vardı. Hani müzik falan çaldırmışlar falan diyorduk. Onun bile bu Equation Group aracılığıyla dağıtıldığı, yani her şeyin temelinde bunun olduğu söyleniyor. Yani ne yapıyor bu yazılım?
Stuxnet de bunun yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor.
Kalıyor. İşte bu zaten asıl bu yazılım yani 4-5 katmandan oluşuyor ve hani Kaspersky'nin kendi raporunda şey diyor, çok cerrahi bir müdahaleyle, çok ince ayar bir hedefle istediğin kişiye şey yapabiliyorsun, nokta atışı yapabiliyorsun. Yani hani böyle internete verdim, dağıldı gitti şeklinde değil, direkt ben Murat Gamsız'a bilgisayarına gideceğim şeklinde aynen programlayabiliyorlar. Öyle. O yüzden keşfedilmesi de çok zor olmuş. Şans eseri Kaspersky 2014 yılında bir bilgisayarı kontrol ederken karşılaşıyor bu kodlarla. Test etmeye başlıyorlar ya bu nedir falan diye. Böyle bunlar hep tabii sıkıştırılmış, şifrelenmiş. Şifreyi çözmeye uğraşıyorlar. Saniyede 300 milyon mu ne kelime deneyen bunların kendi bir sistemleri var. Bir tanesini bununla kırabiliyorlar. İkinci şifreyi tekrar kıramıyorlar. İnternette hatta Twitter'dan yardım istiyorlar. Bu işte uzman olan kişiler bize bir yardım edin, çözelim falan. Böyle arkası gelmeye başlıyor. Şey dedik tabii, teknoloji muhteşem, ince ayrıntıya girmişler dedik ama yanlış yaptıkları da var. Mesela bu yazılımlardan bir kısmı eve bilgi gönderecek ya, yaklaşık 300 tane domain üzerinden yapıyorlarmış bunu. Bunlardan 20 tanesi, 20 civarı expire etmiş. Yani bitmiş süresi, yenilememişler. Diğerlerini yeniliyorlar. Hı. Bunu mesela Kaspersky hemen satın almış bunları hızlıca. Vay. Dinlemeye başlamış ne geliyor buradan diye. Buradan da biraz veri elde etmişler. Yapılan şey şu aslında temelde. Senin bilgisayarına bir tane şey geliyor, programcık geliyor. Bir şekilde işte CD'den bulaşabilir, tabii. USB'den gelebilir, internetten gelebilir.
Bu da şey, yazılım update'i diye veriyorlarmış bazı yerlere.
Tabii. Yani ilk yayılması öyle olduğu da söyleniyor. Hani bir ne denir şeyde, konferansta işte sunumların CD'lerinde bilgisayarlara bulaştığı falan söyleniyor. İlk yazılım bir tane başka asıl ana yazılımı indiriyor, tamam mı? Bu ana yazılım senin doğru hedef olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer doğru hedefsen o başka bir yazılımı çağırıyor. Ve bunların hepsi modüler. Hani istediğin gibi eğip büküp amacın neyse onu yapabiliyorsun. Artı daha da kötüsü şöyle bir şey var. Bu adamlar şeyi bulmuşlar. Hard disklerin firmware'ine erişip oraya kendilerinin böyle kimsenin göremediği bir alan açıp oraya yerleşiyor ve temizlemen mümkün değil. Normalde bunu yapmaları mümkün değil çünkü firmalarda gizli bilgiler, bu firmware'lerin şifreleri vesaireleri. Bunları bile çalmışlar. 12 tane hard disk üreticisinin firmware'ine erişebildiklerini iddia ediyorlar. Bunu da ancak işte NSA gibi bir hani kurum aracılığıyla yapılabilir olduğu söyleniyor. Yani
diski kırmak dışında
ve temizlemek de mümkün değil. Diski fiziksel olarak yok etmen lazım diyorlar. Çünkü bilemiyorsun. Gerçekten temizleyebildin mi, temizlemedin mi?
Bu haberde ilginç olan şey şu. Şimdi bir sürü yere yayılmış bunlar. Saldırılar ama haberde şey diyor. Türkiye, Mısır dışında.
Evet, Kaspersky de onu söylüyor. Yani Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün IP bloklarına özellikle gitme emri verilmiş. Onun keşfettiği kısımda en azından.
Çıkamazsın.
bu sebebi bilinmiyor. Onlar da bilmiyorlar.
Kaspersky'yi ben çok fazla ciddiye almıyorum. Çünkü Flame, özellikle demin bahsi de geçti. Flame konusunda Kaspersky'nin saçma sapan şeyler söylediğini gördük. Flame bariz başkaları tarafından bulunup da Kaspersky'nin eline teslim edildiği halde işte bulduk, ettik, biz saptadık, belirledik falan filan konuştuklarını gördük zamanında. Birazcık tribüne oynama şeyi yoğun.
Ya Kaspersky kendini mi keşfetti? Birileri verdi, onlar mı şey yaptı? Çünkü hani sonuçta bu bir istihbarat savaşı da olabilir. Belki Rus istihbaratı da vermiştir bir şeydir. Hani onları bilemiyoruz ama anlattıkları şeyler bayağı gerçekçi geldi bana. Bu Ars Technica'da çok güzel upuzun bir yazı var. Hani merak edenler onu okusun derim. Bu alternatif bağlantı olarak verdik sanırım orada. Bütün meselenin gelişimini, nasıl olduğunu tek tek anlatıyor. Şey diyorlar, hani bunu sıradan bir kullanıcı bundan korkmalı mı? Size bir şekilde etki eder mi falan? Hani bununla ilgili yorumlar var. Şöyle bir sorun var, en önemlisi bu firmware'e erişip bir şeyler yazabilme. Bunu eğer bir şekilde istihbarat servisleri, tırnak içinde söylüyorum artık, hani onlarsa yapabiliyorlarsa hackerların da yapma ihtimali var. O yüzden korkmalısınız diyor bir uzman mesela. Böyle bir yorum getirmiş. Bilemiyorum, korksak bile ne yapacağız, aslında çözümü de yok. Farkında bile olmuyorsun sana böyle bir casus yazılımının bulaşıp bulaşmadığından.
Yani sabit diskin firmware'i yani normalde hayatta işin olmayan bir şey. Çok nadirdir sabit diske firmware update yapılması. Zaten genelde firmalar yayınlamazlar. Çok nadir, çok gerekli olduğunda yayınlarlar. Hatta yani yakın zamana kadar, şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum, en büyük disk üreticilerinden birisi ya gereği yok, sabit diske firmware update'i gerekmez falan gibi şeyler diyordu. Fakat sonra her disk üreticisi buna ihtiyaç duymaya başladı. Hani gerek yok falan diyen de bir bug fix falan yapması gerekti. Dolayısıyla şimdi öyle şeyler demiyorlar. Her üreticinin sitesinde işte arattığın mı var ama bu sabit disk firmware update'i BIOS gibi, anakart BIOS'u gibi düzenli olarak iyileştirme falan değil. Sadece bir ihtiyaç olduğunda çıkartılıyor. Çünkü bir şey yanlış giderse adamın diskinin işte gitmesi ihtimali var. Bu yüzden firmalar dehşetle yaklaşıyor buna. Mümkün olduğu kadar bunu yaşamak istemiyorlar. SSD'de işte bayağı bir SSD yeni bir şey olduğu için ve hani mekanik değil, elektronik çalışan, yazılımla bir şeyler yapan, içinde bazı algoritmalar çalışan bir şey olduğu için SSD'de yani firmware update falan daha sık yaşanan bir şey. Ama mekanik disklerde çok nadir.
Doğru.
Bir diğer haber de VPN kullanıcılarının gerçek IP adresini gösteren güvenlik açığı.
Bu da ciddi bir güvenlik açığı aslında. VPN'in arkasındayım diye, gizliyim diye düşünmeyeceksin.
Hep söyledik zaten.
Ama bu şunu kullanıyor. WebRTC diye bir protokol var. Şimdi mesela geçtiğimiz gündemlerde söylemiştik. Bu Firefox'ta bir sohbet yazılımı var. Tarayıcı evet. üzerinden çalışan. Zaten bunun önderlerinden biri Mozilla Vakfı. WebRTC isteği gönderip, zaten sadece Chrome, Firefox gibi böyle modern tarayıcılarda bu açıktan etkileniyor. Kullanıcının gerçek IP'sini alabiliyormuşsun. Hmm. Yani VPN'in doğrudan bir açığı değil bu. Ama WebRTC üzerinden VPN karşıdaki şeye ulaşabiliyorsun. Muhtemelen kapatılacaktır. Ama bunu mesela Kanada yetkililerinin kullandığı falan söyleniyor. Hmm. Bu yöntemle takip edildiği falan. Tavsiye öyle biraz ortaya çıkmış.
Şey diyorlar ki direkt router'a kurun. VPN'e geçin. O da bir başka tavsiye.
Doğru. Senin makinana sonuçta WebRTC göndermemiş olacak.
Evet.
Router arada olacak.
İşte onu da dile kolay. Onu kurmak o kadar çok uğraştırıyor ki insanı.
Tabii.
OpenVPN destekli router bulursan ama server değil, istemci destekli olacak. Çoğu cihazda destekliyor da server desteği. Yani dışarıdan senin ağına, senin evine, ofisine VPN'le girme servisi sunan cihazlar oluyor. Hmm. Senin bağlantını VPN'e aktaracak olan istemci destekli router daha az. Yok değil, var. Ama onu da buldun mu da işte konfigürasyonu bayağı bir saç baş yolduruyor. Dert yani.
Evet. Bir başka dert de Sony Levent abi. Biliyorsunuz onlar böyle parça parça ufak ufak satıyorlar firmayı.
Bu da aslında büyük bir haber değil mi?
Evet.
Çok şöyle bakınca.
Yani bir yanda Levent abi Samsung'u anlatıyor bize. İşte yok televizyonlar her şey havada uçuyor. Bir yandan Sony de aynı firma aynı işi yapıyor ama o bölünüyor. Ve yani muhtemelen de küçük küçülerek satacaklar bu parçaları.
Vaio ile başladılar
Vaio işte. Gitti bile.
İşte Sony PlayStation gibi hani böyle top atsan yıkılmaz bölümler dışındaki şeyleri atıyor kendisinden. Vaio ilk gidendi. Bayağı üzücü oldu. Ve şey çıktı bu hafta. Yeni Vaio'lar çıktı. Hani Sony olmayan bir Japan Computer Group mu ne öyle bir şeye satmışlardı. Bir oluşuma satmışlardı ya. Onlar yeni Vaio'lar duyurdular. Japonya için. Şu anda sadece. Sony'nin de televizyon bölümünü, ses bölümünü, hepsini,
telefonları vesaire,
telefonları falan hepsini artık kapının önüne koyacağı, başka firmalar haline getireceği, satacağı.
Üç tanesi kendinde kalacakmış değil mi?
Bu Sony Pictures
film
yani
bölümü.
Şu geçenlerde hacklenen sinema stüdyosu, film stüdyosu. PlayStation zaten cihazı, oyunu falan PlayStation bir dünya. Ve hani bu bugün Çin yapımı, Türkiye'de markası duyulmamış telefonlar falan elimize geliyor. İçinde Sony'nin görüntü algılayıcısı var, sensörü var ki bu Apple'a kadar uzanıyor. O bölümü de tutacağı
evet,
belirtiliyor.
Ona da bir parantez açıyorlar. Diyorlar ki Apple çok büyük bir müşteri. Adam yarın kendi sensörünü üretirse orada da gider o iş.
Direkt o iş bitmiş olur diyorlar.
Peki ama burada tabii bir de fotoğraf makinesi var. O da gidiyor o zaman. Kamera gidiyor. Her
ya
şey
ben
gidiyor.
Bu verdiğimiz linkteki başlık şey diyor artık. Sony bir elektronik firması değil diyor. Bu çok önemli bir haber aslında ya.
Evet. Bu
burada paylaşılan bir de grafik var. Ona dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Karlılık durumlarını vermişler. Mesela cep telefonundaki devasa zarar dışında diğerleri aslında kar eden firmalar.
Evet.
şey bölümler.
Mesela bu arada bölümlerden biri finansal hizmetler diye de bir bölüm var Sony'nin hiç bilmediğimiz. Evet. Neyse artık ne yapıyorlar orada.
Ya o büyük olasılıkla şey şimdi Sony'nin
en çok kâr eden bölümü de o bu arada.
Şimdi burada hiç bahsedilmemiş bir bölümü var Sony'nin aslında. Bu grafikte de yer almıyor. Sony'nin bir de şimdi 4K işte fotoğraf şey dedik, televizyon şöyle olacak böyle olacak falan filan Blu-ray çıkıyor dedik de onu çeken, o filmi çeken kamerayı da Sony üretiyor. Bir de yine 4K'yı işlemek zor, prodüksiyonu zor falan dedik. Orada prodüksiyonda kullanılan işte yedekleme cihazları var. Yani veriyi tutan cihazlar var. Konsollar var başında oturulup çalışılan. Abi, profesyonel stüdyo ekipmanları
mikrofonlar,
var.
Bizim
Sony mikrofonlar, bizim Sony işte. Mikrofonlar, osu busu. Bunların da çoğunun üzerinde Sony logosu var. Bunlar genelde bizim hayatımızda karşılaşmadığımız ürünler. Profesyonel ürünler. Bir de onlar var.
Bunlar da gidecek herhalde.
Bilemiyorum.
Çünkü hani şey diyor, sadece şu 3 şey kalacak diyor bu haberde. İşte Sony Pictures, PlayStation'da lens vesaire kamera ekipmanları diyelim.
Hmm.
Yani onun dışındakiler gidecek diyor.
Ya tabii bu şey, bu da o haberin yorumu zaten. Hani
tabii,
olacak tabii. Diye bir şey yok.
Tabii.
Ama hani böyle
çok
gözüküyor.
Çok büyük bir gelişme olur. Çok ilginç bir gelişme olur.
Ya ben çok şeye şaşırdım ama ya. Bu telefon konusunda nasıl bu kadar zarar edebiliyorlar ya? Bütün hepsinin kârını anlamadım. Götürmüş yani.
Ben de onu anlamadım. Yani o kadar hani...
Kötü olsa tamam.
Evet, telefonları da iyi yani aslında. Hani...
İyi de şey yapamıyor işte. Hani
rekabet edemiyor demek ki.
Herkesin cebine sokamıyor.
Yok, onu yapamadı.
Evet. Bir şey model, işte Xperia Z diye giden üst model, bir onun minisi olmuyor. Mesela bir de mesela Z'nin biliyorsunuz bir de kendisi oluyor, minisi oluyor, tableti oluyor. Tablete de süper, genelde incecik falan bir tablet oluyor. Kimsenin elinde yok, kimsenin haberi yok.
Evet.
Kabul ettiremiyor. Kabul ettiremiyor bu kadar iyi olmasına rağmen. Mesela bu haberde de, başka bazı haberlerde de şöyle yorum yapılmış. Sony'den, yani çoğu büyük üreticiden bir şey aldığında içi bir şeylerle dolu geliyor. Yazılım anlamında. Kullanıcı bunları istiyor mu onu soran yok. Kaldıramıyorsun falan. Onu da mesela bir faktör olarak görmüşler. Hatta şeyi de belirtmişler. Son zamanlarda Sony bıraktı öyle telefonları doldurmayı. Bıraktı, mümkün olduğu kadar saf Android'e yakın duruyor diye de belirtmişler ama olan oldu gibi.
Öyle. HTTP 2 geliyor.
Şimdi bu bizim yine zaman zaman konuştuğumuz, ya bu işte internetin çalıştıran teknolojiler 1970'lere falan ayakları basan teknolojiler, bunların yenileri olsa falan diye diliyoruz ya. Google'ın da o tür konuşmaları var, çalışmaları vardı. Speedy diye bir protokol geliştiriyorlardı.
Ve hatta çalışıyordu aslında. Şu anda Chrome'da falan desteği var.
Evet, bazen Chrome'la bazı sitelere girince işte Retrieved by Speedy mi öyle bir şey, bir
yani Facebook, çıkıyor. Twitter falan bile kullanıyordu sanırım.
Bir şey çıkıyordu.
Çünkü şimdi, sunucu tarafında yükleri bayağı düşürüyor. Evet, zaten şimdi, mesele bu.
Aslında. Şimdi bunu şeye çıkartıyorlar. Artık işte Speedy'nin birazcık zannedersem şey ömrü bitti.
Hı hı. Aslında oradaki 2. şeyleri aynen yenileyerek genele açıyorlar. Burada yapılan o HTTP evet. 2 olacak.
Evet. Güvenliği temel şey fazla, de şu. Sıkıştırması var.
Evet. Temel şey de şu. HTTP 1'de her bir bağlantıyla bir tek istek gönderip cevabını alabiliyorsun. Ama günümüzde web sitelerinde aynı anda bir sürü dosya geliyor. Evet. Dolayısıyla bir dosya çok uzun sürüyorsa sen o sırada onu bekliyorsun. Bundan tabii modern tarayıcılar bunu engellemek için aynı anda birçok istek yapıyorlar. Paralel yükleyelim
evet.
diye.
Evet.
Bu da sunucuya yük getiriyor. Bir sürü istek geliyor sana. Bunlara cevap vermeye çalışıyorsun falan. Şimdi bu HTTP 2'de tek bir gene bağlantı üzerinden, sunucuyla senin bilgisayarında kullanılan bağlantı üzerinden birden fazla kanal gönderilebilecek. Dolayısıyla yavaş yüklenen bir şeyin yanında bir sürü paralel hızlı yüklenen şey de gelecek.
Peki sen,
bu bize doğrudan hızlanmış bir web arayüzü...
Yazılımcı olarak gerçekten bir fark hissedeceğimizi düşünüyor musun?
Tabii ki. Ben düşünüyorum kesinlikle. Çünkü sıkıştırma da ekleniyor işin içinde burada.
Evet evet doğru.
Speedy'de de aslında Google bir gezdik denilen sıkıştırma algoritmasını kullanıyordu ama orada bir böyle açık olabileceği, bir sıkıntılı durum olabileceği keşfedilmiş. Sırf HTTP2 için özel bir sıkıştırma algoritması geliştirilmiş bu. HPAC deniyor işte. Bunlar bir standart hale getiriliyor. Önümüzdeki Google Chrome, işte Firefox sürümlerinde de desteklenmeye başlanacak.
Birkaç haftası
varmış
yani.
Sürmeyecek.
Evet, işte Firefox 36 ile desteklemeye başlayacakmış. Chrome'da.
Yani bir yıllık bir süre sürümü diyebilirim ben.
Project Spartan denen şu Windows 10'un içinde gelecek olan yeni browser. Internet Explorer'a yanında gelecek olan yancı browser destekleyecek.
Hayatımıza... Speedy ile farklarından biri de şuymuş bak. Speedy de mutlaka SSL üzerinden haberleşme istiyordu ki hani gizliliği arttıralım diye. Evet. HTTP 2 de bunu seçime bağlı bırakmışlar. Ama sen gene SSL kullanarak gizliliği de arttırabilecekmişsin istersen. Zaten artık yavaştan herkes geçecek sanırım.
Ya bu geçiş şeffaf olacaktır. Pek hani bir web kullanıcısının şu anda hiçbir şey kafaya takmasına gerek yok.
Evet.
Çünkü zaten ana sıkıntı sunucu tarafında. Onu adminler düşünsün. Bizler web tarayıcılarımızı güncelleyerek devam edebileceğiz. Ha, burada sadece zaten bunun tabii ki eski protokollerin de desteği sürecektir. Hani hiçbir zaman bir siteye girdiğinde senin tarayıcın desteklenmiyor diye bir şey çıkacağını yakın en azından gelecekte sanmıyorum. Tarayıcılarımızı güncel tutarak adam ben 1997'de yüklediğim Netscape Navigator 3.5 ile devam edeceğim hala kullanmaya diyorsa o zorlanabilir.
Abi, artık hiçbir site değil düzgün göstermez.
O biraz zorlanabilir ileride. Onun dışında bir kullanıcı için sıkıntı olmayacaktır. Evet.
Lenovo'da ilginç bir haber. Kötü amaçla kullanılabilecek bir yazılımla geldiği ortaya çıkmış. Lenovo
bilgisayarlar. Yani, Superfish diye bir reklam yazılımı var.
Evet.
Lenovo bunu Ekim ayı ile Aralık ayında sattığı bilgisayarlarına dahil etmiş. Yani beraber geliyor yazılım. Ve sana pop-up reklam çıkarıyor. Senin gezdiğin siteleri kontrol ediyor. Yalnız burada şöyle bir problem var.
Formun şeyi lokal olanı.
Evet aslında onun evet aynı mantık. Yalnız burada şöyle bir problem var. Sen bir SSL üzerinden güvenli bir siteyi geziyorsan da buna man in the middle attack yani ortadaki adam saldırısı deniyor. Araya giriyor. Kendisi senin bütün trafiğini çözerek karşı tarafa tekrar şifreleyip gönderiyor ki senin nerede gezdiğini bilebilsin, ne baktığını görebilsin. Bu da kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmaya müsait diyorlar ve çok ciddi bir güvenlik açığı var burada diyorlar.
Ne müsait Levent abi, adamlar bütün bu sistemin güvenlik için kullandıkları anahtar aynıymış. Yani bir kere çözünce hepsini çözmüş oluyorsun.
Lenovo yalnız şey diyor yani hani çok böyle bundan bir şey çıkmaz, sorun olmaz falan gibi bir açıklama yaptı.
Bizde böyle bir şey yok demedik.
Zaten Ekim ile Aralık ayında hani az sayıda bilgisayarda var bu. Artık yeni bilgisayarlara da yüklemiyoruz falan dedi.
Hep öyle oluyor zaten üreticiler.
O zaman o yüklediklerini geri çağırsınlar, düzgününü versinler.
Yani ama hani doğrudan da kesin saldırıya uğrayacaksın diye bir durum yok.
Olsun ben
sadece ihtimal şey yapıyorsun.
Senin müşterinin bir kısmı güvenlik açıklı bir bilgisayar almış şu anda.
Evet. Yani. Ya şey yapabilirsin, bu yazılım olduğu için muhtemelen bir paket yayınlasalar onu
belki
kurarak uninstall ettirebilirsin bir şekil veya sana yönergeleri verir. Zaten bu paylaştığımız yazıda da var. Hangi modellerin etkilendiği de var. Lenovo kullananlar baksınlar.
Evet. Kötü niyetli Android yazılımı telefon kapandıktan sonra bile çalışmaya devam ediyor.
Bu hafta da felaket telli gibi oldu.
Ya bu ama bu daha önce hatırlarsanız iPhone'da da tam olarak bu durumdan bahsedildi. Adam yazılım dedi, bilgisayarına, telefonuna bir şekilde giriyor. Ondan sonra da sen düğmeye basıp kapattığında kapanıyormuş gibi yapıyor. Sana gösteriyor hani kapanıyor yazılarını
aynen
falan
öyle
gösteriyor.
Aynen öyle.
Ekranı kapatıyor ama arkada çalışmaya devam ediyor.
Bu da o.
Bu tam olarak bu iPhone üzerinde aynı senaryo anlatılmıştı. Şimdiki yazılımda aynı şekilde. Bu televizyonlarda falan böyle işte ceviz kabuğunda falan zaman zaman tartışmalarını gördüğünüz işte telefon kapalı olsa bile dinleniyor falan iddialarının da temelinde hep bu var. Kapalıyken hiçbir şey yapamazsın kardeşim, ölmüş durumda. ama kapanmıyor. Ekranını kapatıyor, düğmelerine cevap vermiyor, ses açma kapama düğmesine, ekranın ışığını yakmıyor, ölü gibi davranıyor. Ama aslında çalışıyor her şeyi, kamerası da çalışıyor, mikrofonu da çalışıyor.
Bir ekranı falan yok ki anlayalım değil mi?
Evet, ekranında ışık yok, LED'i falan yanmıyor. Olay bu. Zekice bir şey, yöntem.
Evet.
Çevremizi saran sayısız casus sonra yazılımdan birisi.
Sen diyorsun ki elektrik süpürgesinde bile internet olacak.
İşte ona bir şey diyemiyorum. Ha, burada şey ortaya çıkıyor ama işte mesela pili çıkartılabilen telefonlar
avantajlı konumda.
Bu konuda kaygıların varsa avantajlı. Birazdan kendisinden de yine bir başlıkla bahsedeceğiz. Snowden buzdolabına koyuyormuş telefonu. Buzluğa koyup kapatıyormuş ki hani metal bir kutu. Dışarı iletişim kurması mümkün değil. Yalıtılmış da çevreden ses falan da pek dinleyemez o durumda. Hani seninle falan öyle görüşecekse, şey yapacaksa telefonu koy diyormuş şeye, buzluğa. Ya da işte pilini çıkartacaksın. Şimdi şey falan diyenler de vardı. Onlar artık şeyde hani pili çıkartsan da çalışıyor. Artık insaf havadan mı çalışıyor? Yani İçinde gizli pil var abi. Hani açalım bulalım o zaman o pili. O kadar değil. Ama kapalı sandığın bir telefon kapalı olmayabiliyor.
Evetmuş. NSA ve onun accuracy, İngiliz olan değil mi bu? SIM kart üreticisi Gemalto'nun ağına sızmış ve güvenlik anahtarını çalmış. Dolayısıyla bunun
bütün SIM
kartlarında da adamlar varlar şu anda. 2 milyar SIM kart üretiyormuş bu firma. Şimdi oradan hesap edin.
Evet, işte suyun başına gitmişler.
En güzeli.
Güvenlikte suyun başına gidip kaynağına gitmeyi.
Abi zaten şey hiç şaşırtmıyor. Eğer bu hani daha önce konuştuğumuz şu Equation Group 96'dan beri aktifse ve böyle bir şeyi dünya üzerinde yayıyorsa bu adamlar çok önceden planlarını yapıp doğru yerlere yerleşmişler muhtemelen. Tabii buradan ki da almışlardır. Ne olacak ki bunun da bir ağı var. İşte gizli dediği bir yerler var sözde.
Zaten şimdi hani şov yapacak hacker işte ne oluyor? İşte TeknoSeyri o siteyi bu siteyi kırıyor. İşte ana sayfayı değiştiriyor. İşte ha işte mahvettim sizi falan filan. Geçiyor. Ama bu tür hakikaten kan çıkacak damarlarla uğraşan adamlar bir yere sızdılar mı orada sessizce kalabildikleri kadar kalmaya çalışıyorlar. Çünkü kaldığı sürece dinliyor hani dijital anlamda. Hı hı. İndiriyor oradan bir şeyleri, takip ediyor.
Veya sessiz gerektiği zaman çok önemli bir zamanda kullanıyor.
Ya da o kapıyı açıyor bırakıyor gidiyor. Hani anahtarı cebine koyuyor gidiyor. Dolayısıyla şey bulunabiliyor. Yani yıllardır içeride olabiliyor adamlar. Kimse fark etmiyor. Bu da öyle bir durum olabilir.
Evet. FBI kendisi için çalışmak istemeyen hacker'ı 44 tane şey suçlamayla boğmuş.
Tehdit ediyorlar. Bu standart bir yöntem zaten.
Evet.
Kurumların uyguladığı.
Tehditlerin çoğu boş çıkmış ama işte yani bu
gene
adamlar
bir ceza almış canım. 6 ay hapis, 10 bin dolar da para cezası.
Ama 44
şey. 44 tabii hepsini karşılamıyor iddia muhtemelen. Ama hani önce bir gözünü korkutup bizim adımıza çalış diyor. Çünkü iş bilen adam da lazım bir yandan. Evet. Bu çok standart bir numara. Her zaman bu tür böyle istihbarat servislerinin kullandığı şey.
Evet.
Sonuçta sen bir şey biliyorsun. Bu işi öğrenmişsin ki zaten peşine onlar düşmüş.
Meksikalı uyuşturucu kartellerine karşı kullanacaklarmış adamı ama adam hayır demiş.
Paşa tabii, yatarım demiş.
Bu tabii kendi iddiası. Onu şey yapmak lazım. Onun da altını çizmek lazım. Hani tamam hani şey olmayan işi dolu olmayan bir sürü iddiayla karşılaştım diyor da yani bu adamcağız evinde kendi kendine otururken de kapıya dayanmıyorlar.
Tabii canım. Tabii canım.
O da zaten bir şeyleri kurcalarken tabii. yakalandığı için bu iş oluyor. Onu belirtmek lazım. Hikayenin hacker tarafı burada. Hı-hı.
iOS için olan Microsoft Office paketleri artık iCloud'a doğrudan kaydedebiliyorlar.
Öbür tarafta da OneDrive'ı entegre etmişlerdi. Kendi ekosistemlerinde iOS'ta da iCloud'u.
Gene OneDrive de var da iCloud'da ekstradan hani ben orayı kullanıyorum hep diyorsan oraya da kaydedebiliyorsun.
Bu aralar bolca Microsoft OneDrive 100 MB, 100 GB kapasite veriyor. Hemen hemen her zaman Amerika vatandaşlarına, ama bazen bir bakıyorsun sen de alabilmişsin. Farklı kampanyalar var. Birinde Bing Rewards üzerinden veriyor bu 100 GB'ı. Onu zaten Bing Rewards sistemi Türkiye'de olmadığından alamıyorsun. Ama başka bir kampanyası var. Onda da Dropbox'çılara işte drop the box falan diyor. OneDrive'a gel diyor. Kutuyu bırak artık diyor. Orada da Dropbox kullanıcısı olduğunu Microsoft'a gösterirsen sana 100 GB bir yıllık, iki yıllık falan süreli veriyor. Hani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz gezerken interneti karşılaşırlar bu davetlerle.
Evet. Project Ara'dan ciddi bir haber var. Toshiba 3 tane şey tanıtmış, fotoğraf modülü, kamera modülü.
Kamera modülü. Project Ara'yı bilmeyenler için söyleyelim. Bu Google'ın tak çıkar telefonu.
Modüler telefon.
Modüler telefonu.
Bayağı ete kemiğe büründüğü haberleri geliyordu. Artık partnerlerle birlikte evet, bir şeyler var.
5 megapiksel, 13 megapiksel, bir de ön için 3 megapiksel kamera.
Bunun tutması için zaten işte bu destek lazım.
Evet.
Toshiba'nın kamera çıkartması, işte Seagate'in depolama modülü çıkartması, hatta Toshiba'yı bırak, Canon'un ya, çıkartması lazım bu kamera modülünü. O zaman tutar bu. Ama onun dışında hani ben hatırlarsanız bu şey demiştim bunu. Yani firmalar bunu niye yapsın? Sana yeni bir telefon satmak varken niye senin, yani senin yararına olacak bir şeyi niye yapsın adam?
Evet.
Ben şeye inanmıyorum. Yani bu piyasaya çıkarsa da işte böyle meraklılara özel. Çünkü bugün biliyorsun hani bindiği işte motosikleti kendi yapan adam var. Bisikleti kendi toplayan, işte gidonu filanca markadan alan, işte kadrosunu bilmem nereden alan falan adam var. Büyük bir zevkle de biniyor. Süper bir şey yapıyor. Ama onunla uğraşıyor. Cumartesi pazar günü Sirkeci'de dükkan dükkan filanca marka fren pabucu arıyor. İşte bu projeklere de o adamların elektronik versiyonlarını mutlu edebilecek bir hobi haline gelecek, bir ekosistem haline gelecek ya, bir
normal şey. Normal kullanıcı abi şeyle uğraşır mı? Dur şuradan bunu alayım, buna ekleyeyim.
Annene bunu vermezsin.
Tabii. Bir daha abi, sen şimdi bir Lego alıyorsun, üstünde diyor ki işte şu yaştan küçüklere işte yutma tehlikesi yazar. Şimdi yani. Bunda bile çocuk eline verdin, alacak onu, ısıracak, yutacak.
Ya işte bu meraklılar dışında şeye çıkmaz. Aynı işte ne bileyim bir Raspberry Pi gibi. Hani adam alıyor, onun kutusunu alıyor bir yerden. Bir yerden bilmem ne kamera modülü alıyor falan filan. Tamam, dört dörtlük bir şeyler yapıyor. Süper zaman geçiriyor, öğreniyor, üretiyor. Ama öyle çarşıda böyle kutu kutu Raspberry Pi satılmıyor. Onun gibi görüyorum ben.
Evet.
Ha, ilk başta biz buna hiç hani aklımıza yatmamıştı.
Evet.
Sonra şey falan çözülmüş. Ben açıkçası bu komponentlerin nasıl birbirine bağlanacağını hem elektronik hem mekanik kısmını merak ediyordum. Bir kere ilk tabii hayaller gibi olmadı. Bir iskelet var işin içinde. İlk hayallerde öyle bir iskelet yoktu. Daha Lego gibiydi Lego birleşmesi. O iskelet geldi. O iskelet de bir ara birim. Bütün parçaları birbiriyle konuşturacak bir ara birim içeriyor. Böylece hani bizim olmazımız hemen aşıldı. Gerçeğe
ben
doğru
hala
gidiyor.
Yalnız şeyi merak ediyorum. Bu parçalar bu ara birime iyi oturuyor mu? Böyle elini alınca gıcırdayacak mı?
Dağılacak gibi mi olacak? İşte bir dış belki bir şeffaf kap falan mı
ya
gelecek?
Şimdi telefonu yere düşürüyorsun. Kapağı açılabilirse kapağı fırlıyor. Hani evet. Bir de pili fırlıyor.
Bu dağılır herhalde.
Şimdi bu 10 parçaya ayrılırsa birazcık komik olur. Herhalde düşünüyorlardır. Yani, onlar da bunu düşünüyorlardır.
Şimdi günün sonunda o parçaları birleştirip bir telefon yapacaksın. O telefonun bir benzeri belki daha ucuza hazır olarak piyasada var. Bunda başka telefonda kolay kolay yapamayacağın bazı modüllerin olması lazım. Belki de.
Ya Murat, hayal şu. Şimdi mesela pil o kadar değişmiyor. Pil hep aynı.
Aynı.
Hani. Ama mesela işte işlem modülü olacak hesapta. Şimdi Qualcomm şu anda 801'leri, 800'leri kullanıyoruz. 801'li telefonumuz varsa baba telefon var bende diyoruz. 805, 810 kapıda. 810 çıktı mı sen işte o pili, ekranı falan değiştirmeyeceksin. Zaten IPS 1080p ekranın var. 3000 mAh pilin var. Hesapta bir tek işte 801 modülünü koyup 810 takacaksın oraya. Hayal bu. Ama o modülü kim yapacak? O içinde ya. Qualcomm'un 801'i, 810'u olan modülü kim üretecek? O daha da belirsiz. Qualcomm üretmeyecek.
Tabii.
Büyük olasılıkla.
Doğru.
Bir de bunun aslında şey boyutu da var. Mesela o da bence önemli. Yazılım boyutu. Taktığın zaman o modülün sürücüsü olacak mı? Ne olacak? Otomatik tanıyacak mı?
Evet.
Ya bunları tabii hep düşünüyorlardır bir şekilde. Zaten hala prototip aşamasında şeyler ama.
Google tabii ki hamisi olacağı için hani Android tarafını falan büyük olasılıkla Google sahiplenecek. Belki Cyanogen falan yandan topa girecek. Bakalım.
Evet.
Yani şöyle benim söylemek istediğim bu yani ben olmaz diyordum. Artık olmaz demiyorum. Ama bu dünyayı falan değiştirmez. Cep telefonlarını değiştirmez. Bir yan sanayi.
Evet.
Evet.
Olarak kalır.
Amerikan hazinesi PayPal üzerinden ödeme kabul etmeye başlamış.
Vergi ödemeleri.
Aynen. Ya aslında ilginç değil mi? Artık devlet kurumları da alternatif. Yarın bir gün bunu şey haberiyle gelecek. Bitcoin de kabul ediliyor olacak
PayPal
belki.
PayPal bir şey değil. Bitcoin olduğu zaman bana haber verin. O enteresan olacak.
Evet.
PayPal sonuçta bir kredi kartı aracı kuruluşu aslında.
Ama bak o bile yoktu. Sonuçta bir sürü PayPal'la alışveriş yapıyoruz her yerde. Sen hiç devlet kurumu duydun mu? Ben duymadım. Türkiye'de yok.
Ya, devlet kurumu...
İşte Amerikan hazinesi kabul etmeye başlamış.
Kredi kartıyla vergi ödeniyor mu? Vergi dairesinde.
Bazı ödeyebiliyorsun. Ben şey anlaşma yaptığın bazı şeyler de vardı Türkiye'de.
Borca vergi ödüyorsun.
Aynen.
Photoshop 25 yaşındaymış.
Evet. Buna da sevinelim mi, üzülelim mi?
Bence ağlayalım.
Ben ikili sürümlerini biliyorum. 2,5 mu neydi? Ben Photoshop'tan önce artık o kalmadı. Aldus Photo Styler vardı. Ben ilk onu kullanmayı
ben
öğrendim.
Ben şeyi hatırlıyorum. Photoshop'la PaintShop Pro'nun birbirleriyle yarıştığını
hatırlıyorum. Bir dönem vardı.
Evet, ben PaintShop kullanıyordum.
1994 gibi falan ben Aldus Photo Styler kullanıyordum. O da şöyle kreatif setinin yanında hani ses kartı, CD-ROM, o Discovery Pack falan içinden orijinal olarak çıkmıştı. Lisanslı baba gibi kullanıyorduk. Light sürümü müydü neydi? O sırada bir de Photoshop vardı. Ama tabii orada işte Aldus lisanslı olduğu için onu kullanıyorduk. Photoshop'u çektirmek lazımdı bilgisayarcıdan. Sonra işte 3 serisiyle çok, değil mi? 3 serisine çok takıldık.
Evet.
3 serisiyle çok çalıştık. Sonra CS'ler şey oldu. CS'ler oldu. Bir 6, 5, 6 falan kullandık. Sonra CS başladı. 6'dan sonra zannedersem. CS'ler, Creative Studio mu? Açılımı başladı. Yani Photoshop çok enteresan bir durum. Çünkü biliyorsun hani... Böyle ben bilgisayarımdaki bütün yazılımları açık kaynak kullanacağım, legal kullanacağım falan diyen bir sürü arkadaş Photoshop'ta patlar. Çünkü Photoshop'un tamam biliyorum Paint.net falan ya da işte GIMP. Biliyorum ama işte bir Photoshop değil.
Photoshop bir kere endüstri standardı haline geldi. Yani onu öğrenmek zorunda kalıyorsun.
Bugün sabah...
Yani bir zamanların şeyi gibi, Microsoft Office'i gibi. Hala da öyle sayılır da... Photoshop o konuda çok daha güçlü.
Yani sabah Seda Sayan'ın programında bile Photoshop'la mı yaptın, Photoshop'u bilmem ne yaptın onu konuşuyorlar. Bu büyük başarı. Bu aynı oyun konsoluna PlayStation denmesi gibi. Bir başarı.
Evet. Ya da Atari denmesi gibi zamanında.
Evet. Photoshop da iyi be.
İyi. Hani... Vallahi ben bütün seriyi lisanslı olarak kullanıyorum. Creative Cloud'a geçtik hani artık. O var biliyorsun artık. Numaralar da bitti.
Evet.
Creative Cloud'a geçti.
Evet. İyi ki var Photoshop. Belki de tabii iyi ki var diyoruz ama belki de keşke olmasa mı desek. Çünkü hani hakikaten rakiplerini ezdi geçti.
Ama bileğinin hakkıyla herhalde tabii ki onu da yaptı. Başka rakiplerinin ne eksik vardı ki? Onlar da yapsaydı.
PaintShop Pro Corel'in içine girdi bildiğim kadarıyla.
Öyle oldu.
Paketin içine girdi. Onu bir JASK mıydı neydi bir firma yapardı.
Corel de satılmadı mı sonra?
Corel şeyler oldu, el değiştirdi bir şeyler oldu. PaintShop Pro oralarda hala yaşıyor benim bildiğim ama eskisi gibi bir ara şeydi onlar hakikaten.
Tabii dövüşüyorlardı.
Hani evet. PaintShop Pro ile Photoshop.
Yani onu mu diye sorduğum zamanlar olabiliyordu.
Evet.
Hangisini kullanayım? Evet.
2000'lerden önce.
Evet.
Hani 97, 98, 99.
Dergi CD'lerinden alırdık hatta.
Evet, evet. Ama Photoshop aradan sıyrıldı, geçti.
Öyle oldu valla. Amerika'dan haber var. Orada biliyorsunuz dronlarla ilgili kurallar gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak diye konuşuluyor. FAA bir teklif hazırlamış ve bayağı bir sınırlama getirmiş.
Amerikan Havacılık
evet.
Kurumu.
Diyorlar ki drone uçuracaksan kardeşim 17 yaşının altında olmayacaksın. Sana işte 2 senede bir yenilenecek lisans verilecek. Göz, bak bu çok önemli. Gözünden hep göz hapsinde olacak.
Ayırmayacaksın.
Yani uzaktan bir merkezden idare edeyim yok öyle bir şey. 25 kilodan ağır olmayacak. Ve 500 feet'ten fazla havalanamayacaksın. İşte hızı da 161 kilometre saat.
O herhalde o kadar hızlı gideni var mı? Gerçi şeyler vardır. Uçak şeklinde olanlar falan vardı.
Tabii drone deyince çok şey giriyor işin içine.
Şimdi tabii bu evinde bu Lady Bird uçuranı kastetmiyor tabii ki. Daha yarı profesyonel.
Evet, Amazon'un planlarını da etkiliyor işte. Çünkü onlar bu şartlarda olmaz o iş.
Tabii göz hizasında olması şey yani problem onlarda.
Ama o mesela 25 kilo dediği bayağı yüksek bir rakam.
Tabii. Yani, ama işte şey problem abi, görmeden kargoculuk yapamayacağın için, çünkü Amazon'un derdi
tabii o onu
ben direkt göndereyim de.
Olmaz kılıyor. Hmm. Şimdi şöyle hani dinleyenlerin herkes çok ilgili değildir, şöyle açıklayalım. Şimdi normalde uzaktan kumandalı her zaman olan uçakları falan uçurursun. Öyle hani oyuncak babında olanları. Dronları da öyle uçurabiliyorsun ama dronlarda şöyle bir yetenek var. GPS sahibi oldukları için programlıyorsun.
Gidiyor.
Kendi kendine sen Silivri'ye git diyorsun. Onun koordinatını veriyorsun. Buradan kalkıp Silivri'ye kendi kendine gidiyor. İşte bu onu imkansız kılıyor. Gözü sen götüreceksin. Hani şimdi nasıl helikopterle arsada oynuyor çocuk. Öyle olacak diyor. O zaman mesela bu Özkanların yaptığı havadan çekim işini etkilemiyor.
Yok.
Çünkü onlar da gözle bakarak uçuruyorlar. Ama
şöyle 2 yılda bir yenilemeleri falan. He. Türkiye'de olsa tabii hani öyle söylemek lazım.
Ama Amazon'un işini yapamaz kılıyor. Yapılamaz kılıyor.
Doğru.
Evet.
Özkanları belki şöyle etkileyebilir. Hani bilmiyorum onlar şey yapıyor mu? 500 feet yükseklik sınırı getirmiş mesela.
Onların
burada.
İşine yeter o kadar.
Tabii. 500 feet 100 metre mi?
150 metre.
100 küsür metre.
Yeter onlara.
Özkanlar çekimlerinde, Sky Pro'nun çekimlerinde daha yükseğe çıkabiliyorlardı ama keyiflerinden.
Evet.
Hani yapabiliyoruz demek için. Yoksa sinema, dizi çekimlerinde, reklam çekimlerinde o kadar yükselmiyorlar.
Ya işte belki şeyde etki eder. Hani böyle Boğaz Köprüsü'nü çekeyim dersen öyle dev yapılarda belki. Falan.
Ona da özel izin olur.
Tabii. Olabilir. Bunlar Amerika için.
Tabii.
Bu
tabii.
Kurallar. Daha Türkiye'de ama bu tartışılıyor.
Biliyorsun bizimkiler de yaptığı zaman gidecekler bunlardan alacaklar temel olarak.
O zaman işte bunun temellerin düzgün atılması iyi olur.
Önemli, evet. Google Inbox, iPad ve Android tabletlerde kullanımı açılmış.
Davetiye üzerineydi kullanımı.
Evet. Ama sadece telefonlarda varmış herhalde. Tabletlerde yok muymuş?
Yok, ben tablete yükledim. Ben tablete yüklemiştim.
Bu haber o zaman neyi anlatıyor ben tam anlamadım. Yani
İşte davet gelmesi gerekiyordu. Gidip öyle Play Store'dan alıp indiremiyordun. Herhalde o kalktı. Vallahi Inbox güzel bir uygulama. Gmail kullananlar tamam her Android, ben Android tarafını konuşuyorum. Her Android cihazda tamam kendi içinden Android'in Gmail desteği geliyor ama Inbox daha bir rahat kullanılıyor. Özellikle yani ben tablette denedim. Özellikle demeyeyim. Ben tablette denedim. Ücretli değil. Kullanıyorsanız bir bakın.
Hala kullanıyor musun?
Ben kullanıyorum. Ama şunu denemedim. Inbox acaba başka mailboxları da destekliyor mu? Belki de galiba destekliyor.
Galiba öyle yapmış.
Şimdi biliyorsunuz bu aslında bir Acompli miydi? Başka bir firmanın yazılımı.
Yok.
O Microsoft onu Outlook diye sundu.
Doğru.
Outlook diye sundu.
O da çok beğenildi.
Geri alıyorum sözümü. O da beğenildi. Ya neden olmasın? İşte bir Androidçiler baksınlar. Windows Phone'cular için de geçen hafta arkadaşlarla konuştuk. O yüzden söyleyeyim. Windows Phone'cular için de Metro Mail var. Şimdi Windows Phone'un Gmail desteği sıkıntılı. Mailleri silmiyor, arşivliyor. Sen sil yaptığın mailleri arşivliyor. Dolayısıyla sonra aramalarda falan o senin o silip de hayatından çıkarttığın mailler tekrar önüne çıkıyor falan. Bazı çareleri var bunun ama işte sıkıntılı oluyor olmuyor falan. Metromail diye bir uygulama var. O silinecekse siliyor falan. Windows Phone'cular da bir göz atabilirler Metromail'e.
Yani bak, yalnız şimdi haberini sen konuşurken tekrar okudum. Bu Perşembe günü açıklamış Google. Daha öncesinde sadece telefonlarda, Android ve iPhone telefonlarda varmış. Şimdi tabletlere de açmışlar. Artı sadece Chrome tarayıcıdan şimdi artık Firefox ve Safari'yi de desteklemeye başlamışlar.
Ben nasıl yükledim o zaman Transformer tablete bilmiyorum. Yani belki beta mata mıydı artık bilmiyorum.
Şey olabilir, uygulama yükleyemeyip de şey mi yaptın acaba? Tarayıcıdan mı eriştin?
Yok, da uygulama yükledim de belki APK'sını falan mı buldum artık bilmiyorum.
Evet, diğer habere geçeyim. Kendi kendine giden araçların araba sahibi olma oranını yarı yarıya indirebileceği söyleniyor.
Neden acaba?
Hani sürüş zevki yok.
Ya ben... Şöyle bir istatistik çıkarmışlar. Amerika'da tabii merkez gene orası. Orada zaten bu işlerin hep kaynağı. Ev halkının, yani iki araca sahip olan ev halkının büyük bir kısmında %83'ünde hatta şeymiş, ne denir? Aynı anda kullanılmıyormuş araçlar. Dolayısıyla kendi kendine giden bir arabaya sahip olduğunda, mesela evin babası sabah işe gidecek, araç onu bıraktıktan sonra geri dönecek.
Geri dönecek.
Çocukları okula götürecek. Akşamleyin çocukları okuldan alacak. Sonra tekrar işte babayı almaya gidecek işinden gibisinden. Bu dolayısıyla iki tane araca sahip olma ihtiyacını ortadan kaldıracak diyorlar. Tabii ki yarı yarıya düşürmez muhtemelen. Bu teorik olarak olan bir şey. Ama bana mantıklı geldi. Sonuçta ben niye iki tane araba alayım ki, işimi bir şekilde tek arabayla çözebileceksem?
Tabii.
Bu yönünü hiç düşünmemiştim. İlginç geldi haberimize.
Şöyle bir istatistik vardı geçenlerde. Otomobiller hayatlarının %95'ini galiba durarak geçiriyorlarmış. Hani bir otomobil 10 yıllık bir yaşamı, 20 yıllık bir yaşamı varsa %95'inde duruyormuş park halinde. Tabii bunu arttırmak iyi olur. Ama bence şeyin de etkisi olur ya. Şimdi şey, adam var ya, adam araba seven adam var işte, arabayı kullanmayı seven adam var. Mesela kimi adama şuradan şimdi arabaya gidelim de bilmem nereye gidelim dersin, yüksünür. Kimi adam ona yer arıyor. Bir fırsat olsa da arabayı kullansak diye yer arayan adam var. Şimdi o adam da böyle kendi giden araba falan dedin mi, adam küsecek zaten, ağlayacak bir köşede arabayı kullanamayacağım ben diye. Ya da yolunu bulacak. Override etmenin yolunu bulacak.
Ama sorun şu, bunlarda direksiyon falan olmayacak belli bir yerden sonra.
Yani işte.
O artık sen kendi gitmeyenini özel alacaksın herhalde.
Ama bir yerden sonra şey diyecekler. Sen öyle hani 57 Chevrolet'm var benim, çıkıyorum falan. Bir yerde uzak gelecekte şey diyecekler. Dur hemşerim, bu arabayla sen nereye çıkıyorsun?
Evet.
Bu garajda duracak diyecekler.
Ya da özel bir pistte oraya gidecek.
Tabii, çünkü sen o kendi birbiriyle sürekli konuşarak giden otomobillerin arasında tehditsin. Onunla daldın mı?
Bozacaksın sistemi.
Dediğim gibi orada hemen sana dur kardeşim nereye gidiyorsun diyecekler.
Kesinlikle öyle olacak.
Ya burada şey de var tabii, o kendi kendine mesela birbirleri arasında haberleşmek trafiğin de mesela çok daha düzenli bir akış şeklinde akmasını falan da sağlayacak.
Tabii.
Çok önemli getirileri var. Şu önemli burada, eğer bu araba satışlarını düşürecekse firmalar buna yanaşacak mı? Buna direnebilecekler mi?
Evet.
Çünkü istemeyecekler sonuçta, kendi satışları gidecek. Değil mi?
Öyle.
Ha, o zaman da belki şöyle olur, iki katına satarlar. Bilmiyorum.
Ya onlar da adapte olacak bir şekilde bir yerinden bu işlere. Başka çare yok.
Ya değişecek.
Değişecek.
Ya bunun kaçarı yok. Sonuçta bu olacak.
Evet.
Sen dirensen de geri kalacaksın yarışta.
Doğru.
Yani şimdi mesela şöyle bir şey var. Elektrikli arabalar diyorsun. Bu zaten kendi giden arabaların falan hepsi elektrikli olacak.
Evet, şu anda öyle görünüyor.
Şimdi elektrikli otomobilin önünde şöyle bir engel var. Elektrikli otomobili alan bir daha benzinciye uğramıyor. Hani şey de almıyor. Hani benzinciye uğrayıp şey, hava lastiklere belki hava basacak ama hani onun dışında ne bileyim yağ da almayacak oradan. Arabayı da yıkatmayacak. Arada durmuşken şuradan bir sigara alayım, iki tane gofret alayım da demeyecek.
Doğru.
Mesela o yüzden petrol firmaları hidrojeni bastırıyorlar. Çünkü hidrojen olunca pek bir şey değişmiyor. Yine benzinciye dayayacaksın, doldur kardeşim diyeceksin. İşte ben o sırada şuradan sigara alıyorum, sen fulle diyeceksin falan filan. O yüzden hani elektrikli araba konseptinden ekstra hoşlanmıyorlar. Ve her zaman bir alternatif enerji konu olduğunda hidrojen diye gündeme getiriyorlar. Çok şey değişiyor. Elektrikli otomobillerin mekanik yapısı bizim şimdiye kadar alıştığımız araçlardan çok farklı mesela. Aktarım kısmı farklı.
Evet.
Soğutma, işte radyatör, karbüratör bilmem ne kalkıyor ortadan. Soğutma böyle bilgisayar gibi fan var içinde.
Bazı modellerde şey bile olmuyor. Vites dişlisi vesaire, tabii, diferansiyel falan bile olmuyor.
Tabii.
Direkt tekerlere. Tabii.
Her tekerleğe ayrı motor koyuyor. Şeyle oyuncak araba gibi hızı yönetiyor falan. O kadar çok adamın işi değişecek ki, değişmek zorunda kalacak ki.
Öyle.
Şeyi de çıkacak bir yerden sonra. Onun da belki modlamalar, modifiyecileri falan çıkacak.
Doğru. Evet.
Şimdiden var aslında onlar. Şu anki motorlar da sonuçta bir elektronik beyinleri var ya.
Yapılabiliyor.
Onları modlayıp olması gereken kapasitenin üstüne çıkarıyorlar.
Evet.
Tabii sen motoru daha mı erken
elinde alırsın? Ne diyorlar? Çip takmak mı? Bir şey diyorlar.
Çipini değiştiriyorlar.
İşte. Çip tuning.
Evet.
Bunda daha da ileri seviyesi var.
Tabii.
Sonra araba niye arıza yaptı?
Niye seni kapıya sıkıştırdı değil
niye
mi?
Niye kaza yaptık? Merdiven altında chip tuning yaptırdık. Stuttgart'tan gelen arabaya. Sonra niye motor patladı?
Ya. Mars One adayları 100 kişiye kadar inmiş.
200 bin kişi başvurmuştu.
He. Bunlar Mars'a gidecek değil mi?
Yani öyle bir
kalıcı
şey var.
Kalıcı gidecekler.
Tabii orada koloni kurmaya gidecek bunlar. Şeyde hani kısaca özetleyelim. Bir böyle ne denir? Reality show şeklinde böyle Survivor gibi bir show haline getirip bundan para kazanıp ki hani yapılan şeylerde de 6 milyar dolar falan gibi bir bütçe bize yeter diyorlar. Buna çok ciddi itiraz edenler de var. Benim de pek aklım kesmiyor ama bak göreceğiz diyorum. İşte internetten açtılar herhalde başvuruları. 200 bin kişi falan başvurdu. Aralarında bütün dünyadan insanlar var, Türkler vesaire. 100 kişiye kadar indirmişler. Bu 100 kişiyi de 24'e indirecekler. Şimdi birebir yüz yüze görüşüp işte yok takım oyununa uygun musun? İşte ne bileyim yeteneklerin yeterli mi vesaire falan gibi. 24 kişiyi ondan sonra dünya üzerinde Mars koşullarını yarattıkları bir ortamda test edecekler. 4 kişilik gruplar halinde. Bunlar içinden sadece 4'ünü seçip ilk gönderecekler.
Oho, 200 binde 4.
Bu parayı toplamak için de bu 24 kişinin olduğu gruplardan şey yapacaklarmış. İşte
biri bizi
Survivor, evet, biri bizi gözetliyor falan gibisinden bir show haline getirip. Ki parayı rahat toplarlar aslında böyle bir şey yapıp bütün dünyaya satsalar. Ama tabii şeye itirazlar var işte bu 6 milyar dolar yeter mi oraya gidip de bir koloni kurmaya. Evet. Yapılan şeyler var ne bileyim. Bu uzmanların istatistikleri var. Oraya giden adamlar ancak 60 gün, 70 gün dayanır. Sonra açlıktan ölürler falan diyorlar. Yani bilmiyorum artık neye dayanıyor bunun şeyleri.
Valla buna Türkiye'den de adaylar vardı. Hatta şöyle hani mesela işte oradan birisi diyor ki ben işte Mars'a gideceğim, oradaki taşları araştıracağım. Birisi diyor yaşamanın bilmem nesini bulacağım. İşte Türkiye'den de işte bir hanım kızımız şey ne yapacaksın Mars'a? Evleneceğim. Böyle bir şey var hani. Kızımızın hayali Mars'ta evlenmek.
Yani bu, ama bir ilk olur bir.
İşte ilk olacak da hani yan tarafındaki adama soruyorlar. Şey diyor işte bilmem ne füzyon motoruyla Mars'ta bilmem ne giden araba yapmayı deneyeceğim diyor. Sen diyorsun ki evleneceğim.
Bu arada bu 100 kişinin mesela tam erkek ve kadın olarak 50'ye 50 ayrılıyor. Adamlar şeye de dikkat etmişler. Mesela 39 tanesi Amerika'dan, 31 tanesi Avrupa'dan, 16 tanesi Asya'dan. Geri kalan 7 tanesi Afrika'dan, 7 tanesi de Avustralya kıtasından. Yani hani böyle tüm dünyadan insanları
temsil
bir şekilde
edecekler.
Toparlamışlar. Son tabii adaylar nereden olur onu bilemiyoruz.
Evet. Son adayların hepsi Amerika'dan olursa bayağı şey olur hani. Hani bayağı mızıkçılık olur.
Onu belki şey haline getirirlerse bilmiyorum. Çünkü bunlar sonuçta 24 kişi bayağı donanımlı seçilmiş adamlar olacak. Belki halk oylamasıyla falan filan hani böyle Acun da yapıyor ya
iyice
şimdi. O ses
gözetme,
Türkiye falan.
SMS mesemes.
Bu parayı toplaman için başka yol yok aslında.
Evet. Evet. İyice biri bizi gözetliyor tadına. O ses Mars.
Ses gelmiyor.
Ses yok. Hava yok. Hava yok ses gelmiyor.
O sessizlik olur bence.
Evet. Ha, yalnız bu ilk 4 kişiden sonra da her birkaç yılda bir geri kalan 24 kişiden elemanları göndermeye devam edecekler.
İnşallah.
Bakalım.
Evet.
Merakla
çok zor
bekliyoruz.
Bir şey bu ya. Çok zor. Sen orada adama zor. Kıl kapacaksın.
Heh, bir de o var değil mi? Nereye gideceksin?
Şeysin. Hani 4 kişisin zaten. Bir yere kaçamıyorsun, edemiyorsun.
Hmm. İşte uyumlu olmanı bekliyoruz.
Sonra şey olacak tabii mecburen. Ya kaydı düştü. Nedense uzaya düştü, fırladı kapaktan. Tutamadık. Yani ben gidersem öyle bir şey olur büyük olsun. Nedense kapı açılmadı. Yapay yani, zeka engelledi.
Kapıya sıkıştırdı.
Yapay zeka kapıya sıkıştırdı bizim arkadaşı. Çok da severdik. Şeyi kafası kırılmış, hayret.
Evet, oyun dünyasına bakayım. Zaten pek fazla bir şey yok. Total War Attila sistem gereksinimlerinde tuhaf bir mod var. Baktınız mı ona?
Yok.
Oyunun her zaman olduğu gibi kalite ayarları var. Bir de aşırı kalite diye bir şey koymuşlar abi. Açıklamada diyor ki henüz çıkmamış ekran kartları için.
Evet, onu gördüm. Bunu diyor kaldırıp şu anda var olan şey kaldırmaz donanım. O da yani, birazcık bana hani kötü optimizasyona kılıf kolpa bir bahane gibi geldi yani.
Bana da şey gibi geldi. Yarın öbür gün şey çıkacak işte AMD 3300 serisi çıkacak. Diyecekler ki işte bu o karttı. Hani
onu aradaki, bekliyorduk.
Evet.
Şey,
bir bandur. İş birliği çıkacak aradan, evet.
Vallahi içinde benchmark modülü olsun, deneyelim.
Hı, değil mi?
Ya bu Total War serileri genelde daha çok işlemciye yüklenmiyor muydu? Evet. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Yo, doğru söylüyorsun.
Çünkü çok adam var.
Çok adam şey var. Bir sürü şey var. Hepsinin ayrı şeyi, evet, hesaplanması falan.
Ya zorluyor. Makineyi bayağı çok zorluyor. Büyük ordular kapıştı mı? Uzmanı bizim Talha Turhal tabii ki.
Evet.
Evet.
Ona danışmak lazım. Onu
bakalım.
Görüş almak lazım.
Gelecek ya. Gelipse yapacağız bunu,
evet,
beraber.
Evet.
Project Cars ertelendi Nisan'a.
Bekliyorduk ya çıkmasını. Hı. Bu çok güzel bir
abi,
otomobil.
Herkesin ödü yarışı kopuyor. Şimdi ya yarım çıkarsa ya eksik bir şey olursa müthiş bir tepki alacaksın.
Evet.
Herkes aman diyorlar, geç çıksın da düzgün çıksın.
Şimdi böyle mutfakta pişen bir iki tane otomobil yarışı var. İşte birisi Project Cars, hı, birisi Assetto Corsa.
Doğru.
Bunlar Steam'de işte pişiyorlar. Project Cars daha büyük boyutlu. Bu konsollara falan da çıkacak. Yıllardır çok ilgi çekici, çok etkileyici videolar yayınlıyorlar. Bu sene çıkacak ama.
Nisan'da çıkacak.
Evet,
yani çok abartı sene, bir şeyde erteleme değil anlattım.
Bu sene çıkacak. Fakat bak mesela bu da başka bazı oyunlar gibi bu senenin trendini yansıtıyor. Hmm. PC, PS4, Xbox One. 360, PS3. Şeyde yok artık. Hmm. Evolve çıktı biliyorsun.
Evolve
çıktı. Aynı şekilde. Next Gen ve PC. PC'miz olduğu için yine bir ucundan tutunabiliyoruz ama PlayStation 3'ümüz ve Xbox 360'ımız hafiften toz tutmaya
başladı.
2015'in sonunda onlar artık iyice hafif, ne ya bunu kutuya kaldırsak mı falan, tozlu raflar için 5 yıl sonra çekeriz falana gelecek. Hafiften.
Doğru.
Aslında hala geçerliliği var bence. Hmm. Ya tabii güzel oyunlar var işte. Destiny oynuyorsun Xbox 360'da da PS3'te de, ne güzel. Aynen. Ama yeni oyunlar pas geçiyor.
Evet. Rock Band'in de yenisi geliyormuş PS4 ve One için.
Ya o aslında hani PS4'lüğünden, One'ın One'lığından herhalde pek bir yararlanmayacak. Yani. Tamam, daha çok cici bici olacağı kesin ama oyunun oynanışı aynı kalacaktır. Bir de rakibi Guitar Hero vardı. Bunlar bir dönem ortalığı ya, yıktılar.
Evet.
Ya inanılmazdı. Telefona falan kadar çıktı. Ama tabii asıl olayı şeydi, hani onun gitarı var,
baterisi
şeyi
falan
var, baterisi falan var ya. Ama benim arkadaşlarımın evlerinde vardı. Herkes oynuyordu bunu.
Ama bende var. Wii versiyonu var bende. Bayağı keyifli oynanıyordu.
Wii'de, başka konsollarda, PC'de. Bunun üst noktası Rocksmith oldu. Rocksmith'te normal gitarı bağlayıp bir kablosu var. Hani elektro gitarı bağlıyorsun ya da bası bağlayıp çalıyorsun. O öğretiyor zaten, hani bu şey gibi kırmızı geldi, kırmızıya bas, yeşile bas değil. O daha ciddi bir şey. Onunla zirveye çıktı. En büyük fenomenlerden biriydi geçmişte yaşadığımız bu müzik oyunu, ritim oyunu çılgınlığı.
Bayağı zor ama yani bilmiyorum hiç denediniz mi ama zor. Yapamıyorsun.
Zor.
Kolay versiyonunu zor. Yapıyorsun da zorlamaşmaya başladığı zaman elin ayağın dolaşıyor.
Ben dışarıdan baktığımda şey zannediyordum ya da işte bunu mesela bu tür oyunlar PSP'de falan da vardı ama orada sadece hani yeşil geldi yeşile bas. Hı. Ama gitarda onun bir de hani klavyesi tabii. var ya onu hesaba katmıyordum. Elime aldığımda çok zor olduğunu fark ettim.
Ya şeyler falan var hani ben çok beceremiyordum. Yapmaya çalışıyordum ama YouTube'daki böyle %100 perfect yapan böyle Metallica'nın evet. o Enter Sandman'ini baştan sona bateriyle çalan adamlar var.
Evet,
tamam
evet.
birebir gerçek evet. bateri gibi olmuyor ama zor da yapmak da onu hakikaten bir iş.
Evet bayağı zor ama çok keyifli. Bir de tutturursan bayağı bir şeye giriyorsun.
Tabii ha, havaya giriyorsun.
becerebilirsen. Bunun şeyi de çıktı, mikrofonu falan da çıktı evet, vokal evet. için. Güzel
o da
bir
senin
dönem.
Ses tonundan şeyi notayı tutturabiliyor musun falan gösteriyor.
Evet, evet. Valla güzel bir dönem yaşandı. İnsanlar bayağı eğlendi. Bayağı bir firmalar da ara verdiler. Çünkü çok boğdular.
Evet.
Yani her kanaldan, işte Guitar Hero'dan, Rock Band'den devamlı yenileri, devamlı DLC'leri, müzikler öyle bir bastırdılar ki insanlara kısa sürede artık yeter dedirttiler. Şimdi bir ara verip yeniden tamam. Hani yeni nesil konsollarda yok bunlar. Olması isabet olur. Firmalara da bayağı kazandırıyor çünkü şey satıyor. Normalde işte oyun çıkartıyorsun, vay oyunumu kırdılar, kopyaladılar falan. Burada bir de gitar satıyor falan. Hatta Logitech falan gibi firmalar topa giriyor. Gitar mitar yapıyor, aksesuar yapıyor bu iş için. Bir ekosistem yaratıyor. Bakalım göreceğiz mi biz evet. nasıl bir şey olacak. Şey çıktı. The Order. Ben bunu 1866 demişim geçen gün. 1886. Hmm. PS4'te sadece özel bir oyun. Elimize ulaşacak. Kendi incelememizi yapacağız. Şu anda da oynayanlar oynuyor.
Evet bu arada bir fikri takip yapalım. Lenovo o içindeki yazılımın nasıl silineceğine dair şey yapmış. Bir
güven tazeleyeceğiz demiş.
Diye de açıklamada bulunmuş.
Hani evet. geriye çekilmiş şey yapılmış. Evet. Daha aklı başında açıklamalar yapılmış.
Evet.
Valla benim şöyle bir uygulamam var. Zor bir şey olduğunu biliyorum ama mesela bugün Ars Technica'da o yönde bir yazı yayınlamış. Valla ben yeni bir laptop alırsam oturup formatlıyorum. Kendim yeniden Windows kuruyorum. Şey zor sorun oluyor. O her laptopun bir sürü kendi markasına özel işte o özel tuşlarını yönetmeye yarayan falan yazılımları oluyor. Onları sitesinden bulup çekmek falan gerekiyor. Ama daha dertsiz oluyorum onu da söyleyeyim.
Evet.
Hatta ben kendi göbeğimi her zaman kesebileceğimi bildiğim için ben o recovery partition'ı falan da uçuruyorum. Kimseye tavsiye etmem. Bilgisayarınızı aldığınız güne döndürmeyi sağlayan kurtarma bölümünü yok etmenizi falan tavsiye etmem. Ben öyle bir dert hissetmeyeceğim için yapıyorum.
Gözünüz kesiyorsa yapın canım.
Yapıyorum, rahat ediyorum. Bütün disk alanını da kendime geri kazanıyorum. Partition'ları da kendim düzenliyorum.
Hele SSD ise çok önemli bu.
Evet.
Çünkü bayağı 20 GB falan şey alıyor.
Ayırıyor. Yani. Ayırıyor. Artı bu işte firmanın bana sormadan etmeden içine yükleyip gönderdiği antivirüsler, ofis paketleri, oyunlar falan hepsinden kurtulmuş oluyorum. Kimseye tavsiye etmem dediğim gibi. Çünkü o yazılımları bulmak dert olabiliyor
evet.
firmanın sitesinden. O yüzden tavsiye etmem diyorum.
Evet, haberler bende bu kadar Levent abi.
Bu hafta bu kadar. İnşallah kayıt uçmamış. uçmamıştır.
Yedekli yaptık bu sefer bakalım.
Evet, iyi yaptık.
Bilgisayara da bağladık. Oradan yedekli yaptık.
Aynı sepete koymadık bütün yumurtaları.
Evet.
Valla geçen sefer de şöyle, aslında bu hiç olmamış bir şey değil.
Değil.
Geçmişte 4-5 kere yaşandı.
Genelde pil
Fakat,
bitiyordu.
Fakat saat uygun olduğu için baştan çekebilmiştik. Siz onu fark etmediniz, dinlediniz. O aksaklığı fark etmediniz. Burada geçen sefer kayıt çok geç yapıldığı için gece 12'de bitti neredeyse kayıt.
Çünkü o gün internet kesikti.
Evet. 12'de de zaten yayına girmesi gerektiği anda, dakikada biz şeyi fark ettik. Hani kaydetmemiş ya da kaydedip kaybetmiş.
Evet.
Bu ayrı bir kayıt cihazı kaydediyor. Ses kayıt cihazı kaydediyor bu konuşmaları. O cihaz bir halt etmiş ya da bellek kartı bir halt etmiş. Saat 12 artık zaten saat yayına girmesi dakikada, gereken dakikada bu fark edilince herkes de bir buçuk saatlik kayının bütün günün yorgunluğu, o gün çalışıldı çünkü, en son bu yapıldı. Böyle bir sonuçta finalde böyle bir şey gelince bir daha yapılamadı. Çünkü 12'den sonra ulaşım falan sıkıntısı yaşıyoruz. Uzakta oturan arkadaşlarımız var. Burada çünkü bu kayıtta bile kamera arkası var.
Var.
Hani sırf Hamdi, Murat, Levent olayı değil. Burada da bir kamera arkası var. Yapamadık dolayısıyla. Hani bir daha önce yaptığımız şeyi yapamadık. Siz işte sonra bir telafi çalışması yaptınız.
Evet.
Yani en azından gündem maddelerini kaçırmamış olduk.
Evet. Cumartesi sabahı bekleyenler alışkanlıklarını şey yapamadılar, hani sürdüremediler. Evet. Onun için özür dileriz. Siz bu Minecraft'tan falan konuştunuz mu?
Konuştuk, hepsini konuştuk.
Yani gündem maddelerinin hepsini konuştuk.
Tamam.
Planladığımız.
Tankı falan konuştunuz.
Hepsini konuştuk.
Peki, o zaman zaten geçen haftanın gündemi de dillendirilmiş olmuş.
Evet. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.